Ayrım 2.
Beyler, bakarsınız bu adamlar kasabayı yağmalamaya kalkışırlar. Bunlara yatacak uygun yerler gösterelim, yiyecek vermeyi de unutmayalım. Yüzbaşılar karakola giderken İbrahim Ethem Bey de koşar adım hükümet binasına geldi. Çekmecelerdeki evraktan önemli olanları çantasına doldurdu. Demir maşayla mangalın küllerini eşeleyip ateşi ortaya çıkarırken dışarıdan sesler duydu. Koridora çıkıp pencereden meydana baktı. Çerkez Ethem at üstünde meydana giriyordu. Arkasından gelenlerin belirli bir düzeni yoktu. Kendisi de önceki gelişlerinde olduğu gibi yukarıdan bakan, sağa sola emirler savuran sert halinden oldukça uzaktı. Omzuna attığı beyaz kürk yakalı kaputunun altında atın başına doğru eğilmiş hafif uyuklar gibiydi. Akşam üzeri kaymakamlığa giren Çerkez Ethem kendisine kapıyı açan kaymakamın önüne geçerek makam koltuğuna oturdu. Sıkıntılı durumunu belli etmemeye çalışıyor, sağ elindeki kırbacını arada bir çizmesine vuruyordu. Kardeşi Reşit sırtını odadakilere dönmüş pencereden dışarıya bakıyordu. Birinci kuvvayı seyyarenin öteki kumandanları da tüfekleri kucaklarında olduğu halde çömelmişler ve ellerini mangala uzatmışlardı. İbrahim Ethem Bey tam da düşündüğüm gibi aralarında parti pehlivan yok dedi içinden. Başına bir iş gelmemiştir inşallah. Çerkez Ethem onun düşüncelerini okumuşçasına sesini yükselterek seslendi. Reşit, parti pehlivandan hala haber yok mu? Hayır, yok. İbrahim Ethem Bey duyduklarıyla rahatlamış olduğunu belli etmemek amacıyla dikkatleri dağıtmayı düşündü ve kapıya giderek Hasan Çavuş'a seslendi. Kahvehaneye koş, misafirlerimiz için bir semaver getir. Çerkez Ethem masaya doğru eğilerek sordu. Kaymakam Bey, bu durumlar karşısında siz ne düşünüyorsunuz? Onun bezgin sesine bir canlılık katmaya çabaladığını ayrımsayan İbrahim Ethem Bey, beni yokluyor dedi içinden. Sesi olabildiğince yumuşaktı. Durum nedir bilmiyorum ki, ne düşündüğümü söyleyebileyim. Çerkez Ethem bu yanıtla yetineceğe benzemiyordu. Sesi kışkırtıcı ve hırçındı. Herifler bize gavurdan beter surette hücum ediyorlar. Hayret doğrusu. Kaymakam, sen düşmanla çoktan anlaşmadın mı diye soran iç sesini güçlükle bastırdı. Hafifçe öksürdü. Ethem Bey, benim anladığım bir şey varsa o da düşmanda kan kalmamışken birbirimizi ateş ederek hiçbir ümidi kalmamış olan düşmanı canlandırdık. Çerkez Ethem'in rengi bir anda iyice soldu. Yüzündeki çizgiler derinleşti. Küçük gözleri sağa sola çevrildi. Elindeki kırbacı iyice sıktı ve evet dedi, sözünün arkasını getirmedi. Odaya ağır bir sessizlik çöktü. O eski kırıp geçirdiği günlerdeki Ethem Bey'in yerinde ummadığı bir yenilgiyi tatmış, yalnızlık duygularıyla sarsılmış bir adam vardı. Sol eliyle kalpağını yana iterek başını kaşımaya başladı. Gözlerini pencereye çevirdi, öylece kaldı. Sessizliği fırsat bilen seyyareciler kalktılar, tüfekleri ellerinde sessizce çıktılar. Gidenlerin eskimiş tahta tabanda çıkardığı gıcırtıların ardından odaya yine sessizlik çöktü. Sobaya yeni atılan pinarların kavruk kabuklarının çıtır çıtır yanma sesi de olmasa Ethem Bey ve kardeşlerinin soluk alışverişleri bile duyulacaktı. İbrahim Ethem Bey, geç oldu, bana müsaade, bir isteğiniz olursa Hasan Çavuş'u yollarsınız diyerek kalktı, karşılık veren olmadı. Kör Eşe Meydanı'ndan sağa kıvrılıp köprüyü geçti, bayır aşağı yürüdü. Eve yaklaşırken yelek cebinden çıkardığı saatine bakıp arkasını kolaçan etti, gelen giden yoktu. Arkadaki ahıra gidip atına arpa verdikten sonra sobayı yaktı. Toprak pencerede ısıttığı çorbadan birkaç kaşık içti ama iştahı yoktu. İçinde tanımlayamadığı bir sıkıntı vardı. Neyse ki yüzbaşılar ve Asım gece yarısına az geçe birer birer geldiler. Durumu bir kez daha değerlendirdiler. Yüzbaşı Kemal, Kuvay Seyyarı kuvvetlerinden birçok nefer görüşebildikleri jandarmalara, Çerkezlere gitmek istemediklerini söylemişler. İbrahim Ethem Bey'in sesi endişesini yansıtıyordu. Aman arkadaşlar, dikkatli olalım. Kalmak düşüncesinde olan adamlar kılıklarını değiştirsinler. Asım Bey, sen bu işe bak. Yakınlardan olanları birer ikişer köylerine yollayalım. Geri kalanlar ortalık düzelene kadar kasabada saklansınlar. Asım heyecanla sordu. Saklayacağımız bu adamların silahlarını emanet almayacak mıyız? Asım, adamlar zaten tedirgin. Kimin kime güveneceği de belli değil. Onları daha fazla endişelendirmeyelim. Bırakalım bir süre rahatlasınlar. Ancak sakın kalabalık grupları bir arada tutmayalım. Belli olmaz. Bir oyuna da gelebiliriz. Ali Rıza Bey söze girdi. Demircililere de söyleyelim. Çoluk çocuğa tembih etsinler de adamları gözetletsinler. Yüzbaşı Kemal ekledi. Ethem Bey, ayrılıp gidene dek durumu idare edelim. Başımıza gereksiz bir iş çıkarmayalım. Görüşme her zaman olduğu gibi İbrahim Ethem Bey'in sözleriyle sonlandı. Haydi bakalım arkadaşlar, biraz daha sabır. Çerkez Ethem adamlarıyla ayrılana dek pek yan yana gelmeyelim. Bunlar çok ürkmüşler, tilki gibi koku almaya çabalıyorlar. İdare de idare vardır derler, biz de öyle yapalım. Hepinize Allah rahatlık versin. Zabitler başlarını öne eğerek onayladılar ve evden teker teker çıkıp yokuş aşağı inerek karanlığa karıştılar. Gidenlerin ayak sesleri duyulmaz oluncaya kadar çam ağacının altında durdu ve demirciyi seyretti. Ölü kasabaya döndü bu demirci, bir damla ışık yok evlerde diye söylendi. Islak havayı derin derin soludu, taş merdivenlere yönelmişti ki sol bacağına bir şeyin sürtündüğünü ayrımsadı. Elini tabancasına götürdü, kimdir o diye bağıracaktı ki iki adım ötesinde iki parıltı belirdi. Derin bir soluk daha aldı, gel yahu diyerek yere eğildi, az daha yüreğimize indirecektin. Yerdeki küçük karaltı ona doğru geldi, çizmelerine sürtündü, soluk soluğaydı. Küçük köpeği kucağına alıp doğruldu. Pek de ufakmışsın, aç da olmalısın üstelik. İkimizden başka ayakta kalan yok. Haydi bakalım, daha fazla ıslanmayalım dedi ve evin aralık kapısını ayağıyla itip içeri girdi. 18 Ocak 1921 sabahı hükümet binasına doğru yürürken birden irkildi. Kuvvayi seyyarenin adamları karşıdaki ziraat bankasına giriyordu. Nasıl da unuttum diye öfkeyle söylendi. Hırsından yumruklarını sıktı, tırnakları avucuna batıyordu. Neredeyse tabancasına davranıp bankaya doğru koşacaktı. Ansızın beliriveren Asım onun dirseğine hafifçe dokunup fısıldadı. Endişelenmeyin, bankayı gece boşalttık. Az bir paranın dışına ne varsa kaldırıp camiye sakladık. Oh be yahu, bunu ne zaman akıl ettiniz? Sizden ayrıldıktan sonra karakola gittik. İçeride Demirci Ali Usta bekliyordu. Kulağına gelmiş bunların bankaya uğrayacakları. Biz de hemen karar verdik. Banka müdürünü yatağından kaldırdık. Kasayı açtırıp paraları emanete aldık. Onu dinlerken yahu bu genç çocuk ne kadar da soğukkanlı diye düşünüyordu. Hükümet binasının merdivenlerine geldiklerinde sordu. Parti pehlivanından ses var mı? Yok kaymakam bey. İbrahim Ethem Bey Demirciler Sokağı'nın köşesinden meydana doğru yürüyen hocaya seslendi. Hoca sabahın hayırlı olsun, gel de birer çay içelim. Hoca seri adımlarla yaklaştı, üzüntüsü ve endişesi sesine yansıyordu. Sabah namazından sonra cemaatten bir iki kişiye kulak verdim. Süvari kumandanı Derviş Bey istifa etmiş, kuvayi seyyareye geçmiş diyorlardı. İbrahim Ethem Bey hocanın kolunu tutup kapıya doğru yöneltirken sesini alçalttı. Sen de buna inandın öyle mi? Bilmem ki. Çerkez Ethem ile kardeşleri iyice ürktüler demek. Şimdi yılgınlığı yayıp halkı yanlarına çekmeye çalışıyorlar. Hükümet binasının giriş kapısına yaklaştıklarında Hasan Çavuş karma karışık bir yüzle selama durdu. Sesi korkusunu yansıtıyordu. Haberler çok fena. Hayrola? Parti pehlivan adamlarıyla karşı mahalleye yerleşmiş. Ethem Bey'in adamları da karakoldaki zabitleri esir alıp Gördes'e götürmüşler. Yüzbaşılar? Kemal Bey ile Ali Rıza Bey'i de. Kolunu tuttu, hocanın sesi titriyordu. Siz de saklansanız her türlü fenalık beklenir. Kaymakam durgunlaştı ve yelek cebinden çıkardığı saate göz attıktan sonra donuk bir sesle karşılık verdi. Böyle yaparsak bunlar daha da işkillenip sizleri sıkıştırırlar. En iyisi sabırlı olmak. Üst kata çıktığında Çerkez Ethem'in soğuk sesini duydu. Birinci Kuvvayi Seyyare Kumandanı makam koltuğunda iyice kaykılmış, elindeki kırbaçla işaretler yaparak Kuvvayi Seyyare Kumandanlarına Gördes'e hareket emrini veriyordu. İçeriye girmekte tereddüt etti. Onun duraklamasını gören hoca ile Asım başlarını biz gidelim der gibi sallayarak merdivenin başından geri döndüler. Çerkez Ethem de adamları onunla ilgilenmez görünüyorlardı. Birkaç dakika sonra Usturumcalı Halil Efe geldi. Çerkez Ethem'in kararmış yüzü birden aydınlandı. Pehlivan ağa gelmedi mi? Halil Efe üzgün bir sesle yanıtladı. Pehlivan ağa biraz rahatsızlandı. Çerkez Ethem'in neşesi uçup gitti. Kızgınlığını saklamaya çalışıyordu. Pehlivan ağaya söyle de Gediz'e doğru gitsin. Tevfik Bey'e destek olsun. Halil Efe hiç duraksamadan kayıtsız bir sesle yanıtladı. Adamlarımız çok yorgun, kıpırdayacak halleri kalmadı. Bu tür karşılıklara alışık olmayan Çerkez Ethem'in soluk yüzü al al oldu. Masanın üstündeki elini hırsla geri çekti. Odadakiler de endişeyle izliyorlardı. Halil Efe ise oldukça sakin görünüyordu. Çerkez Ethem derin bir soluk aldı, kalpağını çıkarıp masaya koydu. Sesi yumuşaktı. Rica ederim, hiç olmasa sabahleyin hareket etsin. Halil Efe olumlu ya da olumsuz bir karşılık vermedi. Ansızın geriye döndüğü gibi elde tüfek çıkıp gitti. İbrahim Ethem Bey, işte oluyor, Türkler ayrılıyor diye düşündü. Ölgün bir sesle, bana müsaade, biraz işim var, daha sonra görüşürüz diyerek alt kata indi. Soran gözlerle bakan Hasan Çavuş'un kolunu tutup alçak sesle anlatmaya başladı. Hemen karakola in, Asım Bey'e söyle, jandarmalar ortalıkta görünmesinler, birer köşeye sokulsunlar. Kuvvayi seyyare kasabadan ayrılır ayrılmaz da güvenliği ele alsınlar. Anlaşıldı değil mi? Anladım kaymakam bey. Beni soran olursa bir şey söylemeden atına binip gitti dersiniz. Atını demircinin dışına sürdü. Bağ aralarından geçerek Gördes yolundan geri döndü. Yollar ıssızdı. Basamakları ikişer ikişer çıkarak eve girdi. Bir tas çorba içtikten sonra dışarı çıktı. Atına saman ve arpa verdi. Kimseye görünmeden bayır aşağı yol kavşağına yürüdü. Değirmenin arkasındaki ağaçlıktan dolanıp yol kavşağını görebileceği bir yere tırmandı. Büyükçe bir çalının dibine uzandı. Sicim gibi yağan yağmur yüzünü acıtıyordu. Yamçısına iyice sarındı. Aşağıdaki dört yol ağzını geçip üçerli beşerli öbekler halinde Gördes yolunda ilerleyen birinci kuvvayi seyyarecileri izlemeye başladı. At kişilemelerine nal sesleri karışıyor, yamçılarını başlarına çeken çetecilerin karaltıları, arada bir uzaklara inen yıldırımların ışımasıyla küçülüyor, karanlık olunca da uzuyordu. Bir saat kadar sonra önde 5, arkada 6 adamın korumasında Çerkez Ethem ve kardeşi Reşit göründü. Onları Gördes yolunda yitip gidene dek izledikten sonra ayağa kalktı, yamçısında biriken suyu silkeledi. Demirci'ye doğru yürürken, "Bu vartayı iyi atlattık," diye söylendi. Derecikleri geçerken içindeki rahatlık giderek artıyordu. Yüksek sesle, "Şimdi idareyi iyice ele alma zamanı," dedi. Meydan girişinde Asım'la karşılaştı. Asım'ın telaşlı halinden eser kalmamıştı. Sesi keyifliydi. "Kayıp yok, her şey düşündüğümüz gibi oldu. Ancak biraz önce seyyaricilerin Osmancık alayı kumandanı Küçük Ethem geldi. Odanızda sizi bekliyor, yanında delikanlı çocukları vardı. Onları ısınsınlar diye kahvehaneye yolladık." "Durumları nasıl, bir oyun olmasın?" "Endişe edilecek bir hal yok. Çok bitkinler, neredeyse yorgunluktan yığılıp kalacak gibiydiler." "Anlaşıldı. Aman tedbiri elden bırakmayın." Yukarı çıkarken Osmancık alayının gençlerini düşündü. Onların Çerkez Ethem'le birlikte geçeceklerini düşündükçe içi acıyordu. Bir yağ sabır çekerek odaya girdi. Birkaç hal hatır sözünden sonra Küçük Ethem merakla sordu. "Bu hal ne olacak Kaymakam Bey?" "Bilmem. Siz nereye gidiyorsunuz?" "Kuvayi Seyyar'ın ardından gitmeye mecburum ama gençler aç ve bitkin." Bu yanıttan umutlandı. Sesine olabildiğince sıcaklık katmaya çalıştı. "Düşmana gitme, bu gençleri de götürme." Küçük Ethem beklemediği tepkiyle sarsıldı. Birkaç saniye sustu, dokunulsa ağlayacak gibiydi. Başı önde mırıldandı. "Bir defa ben kalamam. Orduya silah çektik. Ordu bize fena kızgındır. Efradı götürmezsen bu kez de Çerkez Ethem beni asar. Hep birlikte gitmekten başka çare yok ve..." Birden sustu, ayağa kalktı. "Hakkınızı helal edin Kaymakam Bey." Onu durduramamanın sıkıntısıyla baktı ardından. Sonra koridora çıktı, pencereye yürüdü. Başları önde, atları yedeklerinde uzaklaşan gençleri izlerken içini yakan derin sızı göğsünü acıtıyordu. "Yazık bu çocuklara, çok yazık," diye söylenirken gözleri buğulandı. Seyyaricilerin Gördes'e gitmesinin üstünden 2 gün geçmişti. Yağmur durmuş, Ağıl Dağı'nın sırtlarındaki kara çam örtüsünü hemen ardından yükselen güneş ısıtmasa da aydınlatmaya başlamıştı. Demirci kasabasının üstünden de sanki bir ağırlık kalkmıştı. Günlerdir ortalıkta görünmeyen halk yavaş yavaş sokaklara iniyordu. Erkekler telaşla dükkanlarının kepenklerini kaldırırken, kadınlar çocuklarıyla pınar yüklemek üzere Harunoğlu Dağı'nın yolunu tutuyorlardı. Öğlene doğru çevre köylüler de yedeklerinde eşekleriyle çarşıya inmeye başladılar. Pencereyi açıp odasını havalandırırken aşağıda ayaküstü söyleşen yörüklere bakarak söylendi. "Ne kadar da sakinler. Sanki seyyareciler gitti ve iş bitti. Yunan çevremizi dört yandan sarmış. Bunların umurunda değil." Kahvenin önünde ada çayı yudumlayan iki kasabalı önlerinden geçerken onları görmezlikten gelen Rum terziyi yanlarına çağırdılar. Terzi kısa bir selam vermekle yetindi ve koşar adım uzaklaştı. O sokağın köşesini dönerken Yüzbaşı Kemal ve Ali Rıza Bey önde, Asım arkada göründüler. "Şükür ki yüzbaşılar Gördes'ten sağ salim dönebildiler," dedi kendi kendine. Jandarma kumandanları kahvenin önünde bir süre duraklayıp kasabalılarla söyleştikten sonra hükümet binasına yöneldiler. İbrahim Ethem Bey, yol yorgunu zabitleri kısa süre dinledikten sonra, "Arkadaşlar, şimdi hareket tarzımızı kararlaştıralım," diyerek masadaki haritaya eğildi. Harita üzerinde düşman mevzileri işaretlendi. Olası bir saldırıda zaman kazanmak üzere savunma yapılacak yerler saptandı. Gediz'e doğru bir haberci yollayarak milli ordunun durumu hakkında bilgi almayı kararlaştırdılar. Sobanın üstünde kaynayan çaydanlıktan bardağına doldurduğu açık çayın ilk yudumunu alan Yüzbaşı Ali Rıza endişeliydi. "Kaymakam Bey, bu seyyareciler düşmana geçmeye kararlılar ama geri dönüp bir baskın verirler mi?" Kemal Bey yanıtladı. "Parti pehlivanı ile Halil Efe işi yavaştan alıyorlardı. Onların Ethem'in emrine uymayıp Gediz'e doğru gitme işlerine bakılırsa endişe edilecek bir durum yoktur. Çerkezler bir iş edecek olsalar bile parti pehlivanla diğer Efelerin buna izin vereceklerini sanmam." İbrahim Ethem Bey kararlı bir sesle önerdi. "Biz emniyeti elden bırakmayalım. Birinci kuvayı seyyar eden bizimle kalanların yalnız dolaşmalarına izin vermeyelim. Onları gözcü olarak devreye çıkarmak zorunda kalırsak yanlarına en az 2 jandarma katmayı ihmal etmeyelim." Azım her zamanki heyecanıyla söze girdi. "Kalanların çoğu buraların yörüklerinden fenalık düşüneceklerini..." Asım'ın sözü nal sesleriyle kesildi. Kapıdaki nöbetçi telaşla bağırıyordu. "Seyyariciler!" Beline davranıp silahını çeken İbrahim Ethem Bey pencereye koştu ve geriye dönüp bağırdı. "Alt girişi tutun, bunlar süngü takmışlar, buraya geliyorlar." Ali Rıza Bey 2 jandarmayla birlikte merdivenden hızla aşağıya inerken Kemal Bey telaşla seslendi. "Asım, sen arka odaya geç, bak bakalım pazar yerinden doğru gelen var mı?" İbrahim Ethem Bey pencerenin altına çömelmiş dışarıyı gözlüyordu. "Kemal Bey, yamçılarındaki çamurlara bakılırsa epeydir at koşturmuş olmalılar," diye fısıldadı. Gelenler süngülü tüfeklerini elden bırakmadan atlarından indiler ve önleri sıra uzun adımlarla ilerleyen ince adamın ardından hükümet binasının girişine yöneldiler. İbrahim Ethem Bey yana döndü. Biz merdiven başını tutalım. Elinde tabanca eğilerek gelen ağzın başını iki yana sallayarak arkada kimsenin bulunmadığını işaret etti. Aşağıdan bir silah sesi bekledikleri o çok kısa anda soluklarını tutup merdivenden çıkacak ilk kişiye ateş etmeye hazırlanmışlardı ki duydukları bağırışmalarla şaşkına döndüler. Ali Rıza Bey bağırıyordu. Rıdvan, nereden çıktın böyle? Kumandanım sen. Benim elbet. Biz de sessizliğe aldınıp kaymakamlığı seyyareciler kuşattı sandık. Ali Rıza Bey yukarıya sesleniyordu. Kaymakam Bey, bunlar bizim süvariler. İbrahim Ethem Bey silahını beline yerleştirirken içinde biriken soluğunu seslice bırakarak derin bir oh çekti ve merdiveni hızla çıkan süvari mülazımını sitem dolu bir sesle karşıladı. Rıdvan Bey, yamçılarınızdan sizi Ethem'in adamları sandık, az kalsın ateş açıyorduk. Mülazım Rıdvan'ın kahverengi gözleri ışıl ışıldı. Kusura bakmayın, biz keşif koluyuz, pusuya düşmeyelim diye onlar gibi yamçı örtündük. Hep birlikte odaya geçtiler. Rıdvan durumu açıklamaya koyuldu. Fırka kumandanım Sabri Bey ile grup kumandanı Derviş Bey süvari alayıyla arkadan geliyorlar. Akşama kalmaz burada olurlar. Biz buradan takviye alıp kuvayı seyyarın ardından giden cephane kolunu çevireceğiz. Bir an durduktan sonra heyecanla sordu. Kaymakam Bey, anlatacağım keşif raporunu siz kaleme alıp Derviş Bey'e iletir misiniz? Olur, siz işinize bakın, geç kalmayın. Rıdvan ve adamları aceleyle çıkıp giderken önüne çektiği kağıda anlatılanları not ettikten sonra Hasan Çavuş'u çağırdı. Ankaralı, kahveye koş, süvarilerin gelmekte olduğunu haber et. Gelenler yorgundur, yatacak yer hazırlayalım. Öncülerin keşif raporunu bir kez daha okuduktan sonra haritayı incelemeye başladı. Kızgınlıkla söylenmekten kendini alamıyordu. Demek bunların ihaneti boşuna değilmiş. Çerkez Ethem'le anlaşan Yunan bütün kuvvetleriyle Eskişehir Bilecik yönünde saldırıya geçmiş. Buraları Ethem'in kuvvetlerine bıraktılar. Yunanlar arkalarından bir saldırı olmayacağından emin artık. Kuvvetlerini çekinmeden cepheye sürmüşler. Süvariler gece yarısına doğru binbaşı Ahmet Derviş Bey kumandasında kasabaya girdi. Bir saat süren durum değerlendirmesinin ardından dinlenmeye çekilen kumandanlar sabahın ilk saatlerinde kaymakam odasında buluştular ve öncülerden gelen haberleri yorumlamaya başladılar. İbrahim Ethem Bey'in sesi dingindi. Parti pehlivan ile Halil Efe'nin düşmana geçeceğine ihtimal vermem. Hele pehlivan ağa düşmanla bir olup köylülerine asla silah atmaz. Süvari kumandanı Mehmet Sabri Bey endişeliydi. Kaymakam Bey, biz de böyle düşünürüz. Ancak unutmamalı ki bugüne dek Ethem ile birlikte oldular. Dışarıdan sesler yükseldi. Hasan Çavuş kapıyı açıp başını uzattı. Refet Bey geldi, yukarı çıkıyor. Güney cephesi kumandanı Miralay Refet Bey sırtındaki haki renkli pelerinini savurarak girdi odaya. Deri eldivenlerini zarif bir hareketle bir eline alarak tartışmaya katıldı. Tamam beyler, düşmana katılacak 200, bilemediniz 300 dağınık adamıyla Ethem ve kardeşleri çok şey ifade etmez. Ama velakin Mustafa Kemal Paşa'nın talimatıdır. Geçmişi ne olursa olsun herkes milli orduya kazanılmalı. Tek bir nefer bile geçmişte bize karşı oldu diye ordu dışında bırakılmamalı. Fırka kumandanı Mehmet Sabri Bey durakladı. Soluk yüzü birden kıpkırmızı olmuştu. Bunca olandan ve bunca oyundan sonra mı? Derviş Bey öfkelenmekte ondan geri kalmadı. Kendi kendine söver gibiydi. Yunanlar bir olup üstümüze yürüdüler. Yetmedi, askerimize top ateşi açtılar. Refet Bey bıyığının ucunu parmağıyla yukarıya doğru kıvırırken sözcüklerin üstüne basıyordu. Ne olursa olsun hedef düşmandır. Unutmamalı ki Ethem ve kardeşleri top bataryalarını da düşmana götürüyorlar. Buna mani olmalıyız. Bir tek mermiyi bile kıskanarak kullandığımızı unutmayalım. Bir tek süngüye bile muhtacız. Mehmet Sabri Bey yekindi. Ama Refet Bey, bunlar Yunan'la birlik olup ortalığı çıldırırlar, daha fena olmayacak mı? Derviş Bey, Mehmet Sabri Bey'in öfkesini yenemeyeceğinden çekinircesine onun dizine eliyle dokundu. Sesini iyice yumuşatmaya çabaladı. Bir mektup yollayalım ve hayatlarına kastedilmeyeceğini bildirelim. Toplarla makinelileri düşmana geçirmemesini isteyelim. Bu öneri üzerine İbrahim Ethem Bey konuşmaların yarattığı gerginliği bir an önce dağıtmayı düşündü. Ben yazayım. Refet Bey bir an durduktan sonra, olur Kaymakam Bey, kısa bir mektup olsun dedi. 10 dakikada yazılan mektubu alan Refet Bey bir göz attıktan sonra Ahmet Derviş Bey'e uzattı. Bunu siz imzalayın, Ethem sizi eskiden tanır. Belki de son anda itimat hissi uyanır, kim bilir. Ahmet Derviş Bey mektubu okudu, başını kaldırıp bir an Refet Bey'e baktı ve haydi hayırlısı diyerek imzaladı. 2. Parti pehlivan iki adamını Kayacık yoluna gözcü bıraktıktan sonra tahtalı değirmeninin gürültüsünden gelenin gidenin ayak seslerini duyamayacağı endişesiyle yamaca çıkmıştı. Çınar ağacına yaslandı. Kuşağın arasından çıkardığı küçük kesesinin dibinde kalan son tütün kırıntılarıyla kısa küt bir sigara sardı. Azim Dağı'nın üstüne yığılan kara bulutlara bakarken şu Halil de bir an evvel gelse diye mırıldandı. Derenin yukarısında biraz itilse aşağılara yuvarlanacakmış gibi duran küçük köhne evin damına yerleşen Ethem'in üç adamı tüfekleri kucaklarında çevreyi gözlüyorlardı. Karaağaç köyü yolundaki kayanın arkasından da ince bir duman yükseliyordu. Yolu da emniyete almışlar. Ethem'in niyeti pek kötü değilse neden bu kadar ürk? Aklında bir şeyler olmasa dört bir yana adam yerleştirmezdi diye söylendi. Yağmur inceden başlamıştı. Çınarın arkasına dolandı. Tüpüler köyüne giden yola inen patikaya doğru yürüdü. Düşünceleri karmakarışıktı. Ethem de sert bir çatışmaya girmeden ayrılmanın yollarını düşünmekten yorulmuş, Ethem'den çok kendisine öfkelenir olmuştu. Yıllardır dağlarda dolaşır dururum. Böylesine sineceğim ve hatta ürkeceğim aklıma gelmezdi. Biz ne halt ettik böyle? Şimdi köye hangi yüzle gireceğiz? Gördesin içinden nasıl geçeceğiz? Burunları aşılmış körüklü çizmesiyle önündeki taşa bir tekme savurdu. Öfkesi içini yakıyordu. Ben böyle işin. Aklım durdu ya, ne halt edeceğiz? Hadi be Halil, çık gel de bu işe bir karar verelim. Parti pehlivanın yamaçtan indiğini gören Sarı Mehmet Efe değirmenin alt yanında birbirleriyle söyleşen adamlarından biriyle fısıldaştıktan sonra tüfeğini koltuğun altına alarak hızla yürüdü. Ortalıktaki gergin havadan etkilenmişe benzemiyordu. Dere kıyısındaki söğüdün altına inip iri taşa oturdu. Elindeki çakıl taşlarını dereye atarak oyalanmaya başladı. 5-10 dakika sonra derenin karşısına parti pehlivan göründü. Kayadan kayaya sıçrayarak suyu geçmeye başladı. Sarı Mehmet Efe gülerek seslendi. ''Aa, kocamış gövden soğuk suya hasret herhalde.'' Parti pehlivan kıyıdaki kayanın üstünde durdu. Kollarını iki yana açarak dengesini sağladıktan sonra dudaklarındaki sigarayı eline aldı, ciğerlerindeki dumanı göğe doğru üfledi. Aşağıya atlarken Sarı Mehmet'e bağırdı. ''Dramalı, anan seni toprakla belerken biz buralarda kısrak koştururduk.'' Kısa bir süre sustular. Erimekte olan karların sularıyla coşkunlaşmış derenin sesinden başkaca bir ses duymadıklarına inanınca konuşmaya başladılar. Deviciden biri gelmiş, Derviş Bey'den Ethem'e bir mektup getirmiş. Duyduklarına inanamayan parti pehlivan neredeyse öfkeden delirecekti. Ben bu işin anasını... Söylenti doğruymuş demek, Derviş Bey de mi? Aha dur hele delilenme, Derviş Bey'in Ethem'e katıldığı filan yok. Parti pehlivan öfkesini boşaltmak için derin derin soluyarak yere çölmelirken homurdandı. Nereden belli? Sarı Mehmet gülümsedi, kızıla çalan ince bıyıklarını sol işaret parmağının tersiyle yukarı doğru sıvazladı, küçük mavi gözlerini parti pehlivana dikti. Ethem mektubu okumuş ve sövüp saymış, kimin olsuna kimin cephanesini verecekmişiz diye bağırıp durmuş. Demek ki Derviş Bey toplarla cephaneyi istemiş. Verir mi hiç? Adam bir kere düşmana geçmeyi kafasına koymuş. Refet Bey bunu hala anlayamamış mı? Aa, Refet Bey'i bilmem ama Ethem'in kardeşleri Tevfik Reşit dün gece Kula'ya Yunan karargahına doğru yola çıkmışlar.